Bu programımızda değerli dinleyicilerimiz, Yaratılış kitabının ikinci bölümüne geldik. Bu bölümde ilk kez göksel açıklamayla ilgili bir prensiple karşılaşıyoruz. Tanrı'nın kutsal ruhu bazen olayları ve gerçekleri kısaca sıralayıp açıklar. Sonra yine aynı olaylara ya da gerçeklere dönüp en önemlisini ele alıp o konuyu geliştirir ve aydınlatır. İşte bu ikinci bölümde bu tekrarlama prensibine ilk kez rastlayacağız. Kutsal ruhun tekrarlayacağı olaylar, birinci bölümde arka arkaya sıralanan 6 günlük yaratılış olayıdır. Bu prensibi Tesniye kitabında da görüyoruz. Orada 10 buyruğun Musa peygambere verildiği kaydedildikten sonra bunun yorumu verilir. Yani Tesniye kitabı aslında Rabbin Musa'ya verdiği 10 buyruğun çölde yaşanması sonucunda bu 10 buyruğun ortaya çıkan yorumudur. İlk bakışta Tesniye kitabı ruhsal yasanın tekrarlanması gibi görülebilir ama aslında yasanın yorumudur. Yeni antlaşmaya bakarsak yine orada tek bir müjde yazarı ile karşılaşmıyoruz. 4 müjde yazarı var. Bazı olaylar Matta, Markos, Luka ve Yuhanna'nın yazdıkları müjde yazılarının hepsinde bulunmaktadır. Bunlar tekrarlama değil, birbirini destekleyip tamamlama ve aydınlatma niteliğindedir. Bu prensibi Rabbin kutsal sözünde tekrar ve tekrar göreceğiz. İkinci bölümde, yani yaratılış ikinci bölümde 6 günlük yaratılış olayı tamamlandığı halde o 6 günün olayları yeniden ele alınıyor. İlginç şekilde bu bölüm Sebt günüyle başlıyor. Nedir bu Sebt günü? İkinci bölümün ilk 3 ayetinde şöyle okuyoruz. Yer ve gök bütün öğeleriyle tamamlandı. Tanrı yapmakta olduğu işi 7. gün bitirdi. O gün işi bırakıp dinlendi. 7. günü kutsadı. Onu kutsal bir gün olarak ayırdı. Çünkü Tanrı o gün yaptığı, yarattığı bütün işi bitirip dinlendi. Nedir bu Sebt günü? Tanrı 6 günlük yaratma işinden sonra dinlendi. Peki Tanrı yarattığı bütün işini bitirip dinlendi diye yazıldığına göre bunu nasıl anlayabiliriz? Tanrı iş yapmaktan yorulur mu? Kesinlikle hayır. Tanrı bizim gibi değil ki bütün bir işin sonunda aman çok yoruldum, hiç ara vermeden çalıştım, şimdi biraz mola verip dinleneyim desin. Rabbin 7. günde dinlenme ihtiyacında olduğu açısından bakarsak saçma bir düşünce olur. Tanrı 6 günlük yaratma işinin ortaya çıkardığı sonuca bakınca çok iyi olduğunu ve bundan başka yapacak bir şeyin kalmadığını gördü. Biz insanlar olarak her zaman bir şeyler yapmak zorundayız. Bugünkü işimizi bitirdik derken yarın yine işbaşı yapacağımızı biliriz. İş yerinde olmasa evde, hayatımızda belirli işler yaşam boyu devam edecektir. Ancak mezarda iş yoktur. Tanrı'ya gelince evrenin ve içindekilerin yaratılması konusunda gereken tüm işi 6 gün içerisinde yaptı ve 7. günde yapacak bir şey, aslında hiçbir şey kalmadı. Çünkü yaptığı iş tamamdı, kusursuzdu ve iyiydi. Burada bizim için derin ruhsal gerçeklerin kapısı açılmaktadır. İbranilere mektubunda çünkü diyor, onun yani Tanrı'nın dinginliğine giren kişi işlerini bırakıp dinginliğe kavuşmuştur. Tıpkı Tanrı'nın kendi işlerini bütünleyip dinlendiği gibi. Demek Mesih inanlıları olarak onun Sebt gününe giriyoruz. Onun bütünlediği kurtuluşuna giriyoruz. 2000 yıl önce senin ve benim için ölüp girebileceğimiz bir kurtuluşu sunmuştu. Elçi Paulos Roma'daki imanlara yazarken bu düşünceyi şöyle dile getirdi. Bu nedenle iman sonucu doğrulukla donatılmış olarak Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'nın önünde barış içerisindeyiz. Romalılar 5 ayet 1. Gereken tüm iş çarmıh üzerinde benim için değerli dostum Rabbi İsa Mesih tarafından bütünlenmiştir. Yerin ve göğün yaratılış öyküsü Rab Tanrı yeri ve göğü yarattığında yeryüzünde yabanıl bir fidan, bir ot bile bitmemişti. Çünkü Rab Tanrı henüz yeryüzüne yağmur göndermemişti. Toprağı işleyecek insan da yoktu. Yerden yükselen buhar bütün toprakları suluyordu. Yaratılış 2. bölüm 4-6 ayetler arası. Aslında yerin ve göğün yaratılış öyküsü diye yazarken yaratılış öyküsü sözü tam anlamı vermiyor. İbranice sözcük aile kütüğü anlamındadır. Yani kutsal kitabın eski antlaşma kesiminin ilk 5 kitabı bir aile gibi birbirine bağlı, birbirini tamamlayan yazılardır. Bu nedenle yaratılış öyküsünden söz edilirken sadece evrenin yaratılışı değil, bunu izleyen insanlık soyunun aile öyküsü de hesaba katılmalıdır. Tanrı yeri ve göğü yarattığında yalnız yerin ve göğün öyküsüyle ilgilenmiyordu. Daha sonra yeryüzüne yerleştireceği insanlık ailesiyle ilgileniyordu. İlk insan daha yeryüzünde belirmeden önce tüm evren ve içindekiler insanın yararı için önceden hazırlanmıştı. Bu bölümü okurken yavaş yavaş anlamaya başlıyoruz. İlk bölümdeki olayların belli bir amacı vardı. Amaç ileride yaratılacak olan insan için Rab bir yer hazırlıyordu. Şimdi görüyoruz ki Tanrı yaratacağı insanı daha önceden hazırlamış olduğu özel bir yere yerleştirecektir. Birinci bölümde gördüğümüz gibi başlangıçta hiçbir şey yokken birden organik özelliğe sahip olmayan, yani içinde hayat taşımayan madde ortaya çıktı. Bu inorganik, cansız madde kendiliğinden oluşmadı. Maddeyi yaratan ve ona daha sonra can veren Yüce Tanrı'nın kendisidir. Başlangıçta Tanrı yeri ve göğü yarattı diye kutsal kitabın ilk yaprağını, ilk bölümünü açan sözler, her şeyin belli bir amaçla Tanrı tarafından yaratıldığını açıkça bildiriyor. Yaratılış olayının bir sonraki aşaması, organik özelliği olmayan maddeye organik özellik vermekti. Yani kısacası maddeye can vermekti. Bunu yeniden vurgulamak istiyorum. Ne bitkiden ne de hayvandan insana doğru ilerleyen bir evrim olmuştur. İnsan hayvandan gelmedi. Tanrı'nın özel olarak yarattığı varlıktır. Yeryüzü ve içindekiler insanın gelişini bekler biçimde yaratıldı. Kutsal kitap insanın dünya sahnesine girişini şöyle bildirir. Rab Tanrı Adem'i topraktan yarattı ve burnuna yaşam soluğunu üfledi. Böylece Adem yaşayan varlık oldu. Yaratılış 2 ayet 7. Yine iki basit cümleyle evrenin en karmaşık, en şahane yaratığı yeryüzüne geliyor. Adem ilk insan olarak evrim metoduyla değil yaratılış yoluyla dünyaya geliyor. Burada yine Tanrı bize insanın nasıl bir yöntemle yaratıldığı konusunda ayrıntılı bilgi vermiyor. Bilinen gerçekler şunlardır. Fiziksel olarak insanın yapısı topraktır. Herhangi bir mezarlığa gidip mezarları inceleyiniz. Hemen göreceksiniz ki bir zamanlar yiyen, içen, oraya buraya koşan insan toprak olup gitmiş. Neden? Çünkü insanın fiziksel yapısını oluşturan topraktır. Bilim adamları insanın fiziksel yapısını inceledikleri zaman onu oluşturan 15-16 elementten söz ederler ve bu 15-16 element toprakta da bulunuyor. İnsanın fiziksel yapısı ana toprağın sinesinden çıkagelmiştir. Herhangi bir insan bedenini alıp bilim yoluyla ayrı elementlere ayırıp paketlesek, taş çatlasa 5 eurodan fazla değer olmaz. Kısacası diyebiliriz ki insanın fiziksel değeri çok düşüktür. Varoluşçuluğa göre insan sadece fiziksel bir varlıkmış. Topraktan alınmış, toprağa dönecekmiş. Tanrı sözüne göre insan sadece yerin tozundan yaratılmış bir varlık değil. Onu yaratan üstün ve sonsuz varlığın yaşam nefesini taşıyan bir kişidir. Rab Tanrı Adem'i topraktan yarattı ve burnuna yaşam soluğunu üfledi. İşte ancak Tanrı kendi yaşam soluğunu Adem'in burnuna üflediği zaman Adem yaşayan bir varlık oldu. Yaşamı sağlayan ruhtur. Tanrı'nın ruhundan insana ruh verildi ve bu nedenle bir gün bize verilen ruh tekrar Tanrı'ya dönecektir. Demek ki insana hem fiziksel hem de ruhsal yaşamı veren Rabbimizin kendisidir. Rab ona ruh verdi çünkü bu ruh sayesinde insan ile Yaradanı arasında ruhsal bir bağlantı kurulabilir. İnsanın şimdiki durumu bunu yansıtmıyor. Bu ayrı mesele. İnsana Tanrı ile bağlantı kurabilme potansiyeli verildi. İnsan ile hayvanlar arasında kesin bir ayrım vardır. İnsanda ruh var ve bu ruh sayesinde Tanrı ile kişisel bir bağlantı kurabilir. Ama hayvanlarda ruh yoktur. İç güdü vardır. Tanrı'ya inandıklarını ileri sürerken evrim teorisini destekleyen evrimciler diyorlar ki insan evrim yoluyla belli bir aşamaya kadar gelişmiş ve belli aşamada Tanrı müdahale edip evrim denilen şans makinesinin ortaya çıkardığı insanda iş görmeye başlamış. Evrim teorilerinden hiçbiri insanın konuşma yeteneğinin nasıl geliştiğini açıklayamaz. Haydi konuşmayı bir tarafa bırakalım da insandaki vicdanı inceleyelim. Evrim makinesi bir şans eseri ortaya çıkardığı insana neden yine evrim yoluyla bir vicdan versin? Akla mantığa sığmaz bir şey bu. Sonra insandaki kişisel özelliğe, özgür iradeye ne diyeceğiz? Evrimciler bunu açıklayamaz. Araştırmacılar çok kez kendi kafalarına göre sonuçlara varıyorlar. Afrika'nın adı sanı belirsiz bir yerinde buldukları bazı eski kemikleri insan kemikleriyle karşılaştırıp işte dedelerimiz diye maymunlara ve hatta daha ilkel hayvanlara işaret ederler. Bir benzerlik bulmak çok kolaydır. İnsan ile hayvanlar arasındaki benzerlik aynı çevre koşulları içerisinde yaşamaya zorunlu olduklarından ileri gelmektedir. Aynı sudan içecekler, aynı havayı teneffüs edecekler ve aynı toprağın ürününden yiyeceklerdir. Tabi olarak bedensel yapıları birçok açıdan birbirine benzeyecektir ama insan kesin olarak hayvandan apayrı bir yaratıktır. Tanrı insana yerin toprağından şekil verdikten sonra kendi yaşam soluğunu burnuna üfledi. Yani Tanrı kendi yaşam soluğunu insanın burnuna üfledi ve insan canlı bir varlık oldu. İnsan gerçekten şahane bir şekilde yaratılmıştır. Bu gerçeği hiçbir zaman göz ardı etmemeliyiz. Rab Tanrı doğuda Adem'de bir bahçe dikti. Yarattığı Adem'i oraya koydu diyor Yaratılış 2. bölüm 8. ayette. Şunu açıkça söylemeliyim ki Adem bahçesinin tam nerede olduğunu bilmiyorum. Rabbin sözünden bildiğim bir şey var. Bu Harkule'de bahçe Türkiye'nin doğusunda hala akmakta olan Fırat ile Dicle ırmakları arasındaydı. 9. ayet şöyle diyor. Tanrı bahçede iyi meyve veren, görünüşü güzel, türlü türlü güzel ağaç yetiştirdi. Bahçenin ortasında yaşam ağacını ve iyi ile kötüyü bilme ağacını yerden bitirdi. Bahçeye yerleştirilen ağaçlar hakkında fazla bilgi verilmiyor. Ancak iki ağaçtan özellikle söz ediliyor. Bunlar bizim bildiğimiz sıradan ağaçlar değildi. İsimleri bile ağaç ismine benzemiyor. Yaşam ağacı ve ikincisi de iyi ile kötüyü bilme ağacı. Bu iki ağaç hakkında doğru dürüst bir bilgi yok. Çünkü bugün bunlar yeryüzünde bulunmuyor. Aynı zamanda Rabbin verdiği bilgiden fazla bilgiyi başka hiçbir kaynakta bulamayız. Ancak bahçedeki ağaçlar kendiliğinden yetişmedi. Tanrı onları yetiştirdi. Aynı zamanda bu iki özel ağacın yanı sıra öbür ağaçlarında hoş bir güzelliği vardı. Sadece görünüşleri değil, meyveleri de güzeldi. Yaşam ağacı bol ve dolu yaşam için mi verildi? Orada yaşam vardı çünkü Rab yaşamı vermişti, günah yoktu. Peki bu yaşam ağacı neydi? Bu yaşam ağacı neden? Yuhanna 10. bölüm 10. ayette İsa Mesih şöyle diyor. Ben sizlerde bol yaşam olsun diye geldim. Demek ki insan yaratıldığında kötülük vardı. Bu yine Yaratılış 1. bölüm 1 ve 2. ayetler arasındaki kaosun olduğunu destekliyor. Aden'den bir ırmak doğuyor, bahçeyi sulayıp orada 4 kola ayrılıyor. İlk ırmağın adı Pişon'dur. Altın kaynakları olan Havila sınırları boyunca akar. Orada iyi altın, ak günlük ve oniks bulunur. İkinci ırmağın adı Gihon'dur. Kuş sınırları boyunca akar. Üçüncü ırmağın adı Dicle'dir. Asur'un doğusundan akar. Dördüncü ırmak ise Fırat'tır. Yaratılış 2, 10-14 ayetler arası. Aden bahçesinin tahmini yeri Doğu Anadolu'da Dicle ile Fırat nehirlerinin arasında bir yerdeydi. Kuş ülkesindeki nehir Nil'dir. Belki de Aden bahçesinin genişliği Fırat, Dicle nehirleri arası Nil nehri, Kızıldeniz, Sina çölü ve Basra körfezi arasındaki o büyük alandı. Rab Tanrı Aden bahçesine bakması, onu işlemesi için Adem'i oraya koydu diyor Yaratılış 2. bölüm 15. ayette. Burada söz edilen bahçe çok büyük bir alanı kapsıyordu. Bu kadar büyük bir alanın sulanması için bu ırmaklar gerekliydi. Unutmayalım ki o dönemde yağmur yağmıyordu, ancak yer altından çıkan sular bu işi yapıyordu. Adem'e gerçekten büyük bir yetki ve sorumluluk verilmişti. Bahçenin bakımı için gereken yetki ondaydı. Doğanın güçleri onun buyruğuna tabi kılınmıştı. Zaten bu güç ona verilmeseydi bahçeye de bakamazdı. İnsana verilen bu yetkiyle birlikte sorumluluk da verilmişti. Sorumlu olduğu kişi Tanrı'nın kendisiydi. Acaba Adem kendisine verilen yetkiyi doğru şekilde kullanabilecek miydi? Rab bunu nasıl deneyecekti? Bir koşul, bir deneme noktası olmalıydı. Bu koşulu 16-17. ayetlerde şöyle okuyoruz. Bahçede istediğin ağacın meyvesinden yiyebilirsin diye buyurdu Tanrı Adem'e. Ama iyi ile kötüyü bilme ağacından yeme, çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün. İşte ilk ve tek yasak. Tanrı'nın isteği insanın sonsuzlukta kendisiyle birlikte yaşamasıydı. Adem'in Rab'be sadık kalıp kalmayacağı bu tek yasak aracılığıyla denenecekti. Bu noktada insanın Tanrı'ya itaat edip etmeyeceği denenecekti. Adem'e özgür istek verilmişti. Bu özgür isteğin hangi yolda kullanacağı denenmeliydi. Özgür isteğini kullanarak Rabbin tek buyruğuna uyacak mıydı, yoksa ona karşı mı gelecekti? Bazıları diyorlar ki bu iyiyi ve kötüyü bilme ağacının meyvesi zehirliymiş. Kutsal söz değerli dostum böyle bir şeyden söz etmiyor. Bana göre iyiyi ve kötüyü bilme ağacının meyvesi güzel ve tatlı bir meyve olsa gerek. Daha sonra göreceğimiz gibi önce Havva, sonra da Adem bu meyveden yediler. Meyve zehirli olsaydı Havva onu Adem'e sunmazdı. Havva meyveyi yedi ama ölmedi. Kocasına verdi, o da yedi ve Adem de ölmedi. Ancak ölüm yıllardan sonra geldi. Tanrı insanı yarattığı zaman ona özel olarak kendi nefesinden ruh vermişti. Tanrı ile insan arasındaki bağlantı bu ruh aracılığıyla oluyordu. İnsanda fiziksel beden, iradenin, duyguların birleştiği bir can ve tüm varlığının odak noktası olan bir ruh vardı. Adem ile Havva günah işler işlemez, Rabbin buyruğuna karşı gelip yasak meyveden yer yemez, ruhen hemen öldüler. Ölüm aslında bir yerden, kişilerden, yaşamdan ayrılmaktır. Fiziksel ölüm bizi bu dünyadan, sevdiklerimizden ayırır. Ruhsal ölüm ise Adem ile Havva'yı Rab'den hemen ayırmıştı. Günah her zaman böyle yapar. İnsanı Tanrı'dan ayırır. Yeşaya peygamber de kutsal ruhtan aldığı esinle şöyle yazar. Günahlarınız sizin ile Tanrınız arasına ayrılık koymuştur ve bu nedenle sizi işitmiyor. Yeşaya 59 ayet 2. Adem yasak meyveden yediği gün kesin olarak Rab'den koptu, ondan ayrıldı. Ruhsal açıdan öldü. Fiziksel ölüm yıllarca sonra ruhsal ölümü izledi. Bu olayı bir sonraki bölümde göreceğiz. 18. ayette, yani Yaratılış 2 ayet 18'de şöyle diyor. Sonra Adem'in yalnız kalması iyi değil dedi Tanrı, ona uygun bir yardımcı yaratacağım. Akla bir soru geliyor. Acaba Tanrı neden Adem'i bir süre yalnız bıraktı? Madem ki Adem'in yalnız kalması iyi değildi, onu yaratırken Havva'yı da onun can yoldaşı olarak yaratsaydı ne olurdu? Bu soruların yanıtını doğrusunu isterseniz bilmiyorum. Ama tahminime göre Tanrı Adem'in yalnızlığı biraz tatmasını, bu nedenle de Havva'yı takdir etmesini istiyordu. Rab Tanrı yerdeki hayvanların, gökteki kuşların hepsini topraktan yaratmıştı. Onlara ne ad vereceğini görmek için hepsini Adem'e getirdi. Adem her birine ne ad verdiyse o canlı o adla anıldı. Yaratılış 2. bölüm 19. ayet. Burada Adem'e üstün bir akıl verildiğini görüyoruz. Yerdeki hayvanların, gökteki kuşların, yeryüzündeki canlıların hepsine isim koymak kolay bir iş değildir. Burada üstün bir akla gerek vardır. Adem'de yalnız güçlü bir hafıza değil, yaratıcı bir bellek de vardı. Eski antlaşmada kullanılan isimlere baktığımız zaman her adın belirli bir anlamı olduğunu görebiliriz. Eskiden isimler şahsın karakter özelliklerini yansıtır şekilde verilirdi. Herhalde Adem'in verdiği orijinal hayvan isimleri de ayrı ayrı her hayvanın belli bir özelliğini yansıtmış olmalı. Adem bütün evcil ve yabanıl hayvanlara, gökteki kuşlara ad koydu. Ama kendisi için uygun bir yardımcı bulunmadı diyor Yaratılış 2. bölüm 20. ayette. Burada Adem için yardımcı aranıyor. Ne demektir bu? Adem'in işi o kadar çok muydu ki yardımcıya ihtiyacı olsun? Hayır, burada yardımcı derken eşlikten, eksiğin tamamlanmasından, evlilikten söz edilmektedir. Kutsal kitaptan okumuş olduğum sözlerden görüyoruz ki erkek ile kadının beraberliği, yani evlilik, her şeyi yaratmış olan Tanrı'nın insan için planladığı bir kuruluştur. İnsanı iki ayrı cins olarak yaratmasındaki amaç sadece çocuk yapmaları değil. Tanrı'nın gözünde iyi sayılmayan yalnızlığın sağlıklı biçimde giderilmesiydi. Yaratılış olayında Tanrı her bir şeyi yarattıktan sonra yarattığına bakıp iyidir demişti. Ancak iyidir damgasını almayan tek bir şey vardı. O da Adem'in yalnız olmasıydı. İşte kadını yaratmasındaki baş amaç Adem'in yanında bulunup ona uygun, kocasının aile içindeki önderlik yetkisine uyan bir yardımcı olacağıydı. Tabii Adem de kadının koruyucusu olacaktı. Adem yerin toprağından yaratıldı ama ona eş ve yardımcı olacak kadın başka bir şekilde yaratılacaktır. Şöyle okuyoruz Yaratılış 2. bölüm 21-22. ayetlerde. Rab Tanrı Adem'e derin bir uyku getirdi. Adem uyurken Rab Tanrı onun kaburga kemiklerinden birini alıp yerini etle kapadı. Adem'den aldığı kaburga kemiğinden bir kadın yaratarak onu Adem'e getirdi. Bu yöntem ilginçtir. Tanrı neden Adem'in bir parçasını kullandı? Neden Havva'yı Adem'i yarattığı gibi topraktan yaratmadı? Sonra erkek olsun ya da kadın, her insan ölünce toprağa döndüğüne göre Havva da topraktan yaratılmış sayılmaz mı? Son soruyu yanıtlarken diyebiliriz ki Adem topraktan yaratıldığı için kadın da Adem'in bir parçası olarak topraktır. O zaman birinci soruya dönelim. Acaba Tanrı Havva'yı yaratırken neden Adem'in bedeninden bir parça kullandı? Bir İncil yorumcusu bu konuda şöyle dedi. Tanrı kadını yaratırken Adem'in kafasından bir parça kullanmadı. Çünkü o zaman kadın erkeğin başına buyruk olurdu. Ne de onu Adem'in ayağından yarattı. Çünkü o zaman kadın erkeğin ayağı altında ezilip giderdi. Tanrı kadını Adem'in yanından, kaburga kemiğinden yarattı ki kadın erkeğin yanında bir yardımcı ve destekleyici olsun. Evlilik, beraberlik ve arkadaşlık demektir. Havva, Adem'in hayat arkadaşı olarak yaratılmıştı. Sürekli bir arkadaşlıktır bu. Havva, Adem'e uygun bir yardımcı olacaktı. Yani Adem'e uyan, ona karşı gelmeyen, onu eleştirmeyen ve aşağılamayan ama her durumda ona uyan, onu destekleyen bir yardımcı. Buna karşılık Adem de Havva'yı kendi bedeni gibi sevecekti. Çünkü onlar gerçekte bir beden olmuşlardı. Her evlilik bir arkadaşlık, beraberlik ve bedende bir olma temeli üzerine kurulmalıdır. Evlilikte hem erkeğin hem de kadının ihtiyaçları vardır. Tanrı Adem ile Havva'yı yarattığında onların bu karşılıklı ihtiyaçlarını biliyordu ve onların da bu bilinç içerisinde yaşamalarını amaçlamıştı. Aynı zamanda evlilik beraberliğinde her ikisinin de Tanrı ile sıkı bir bağlantı kurmalarını istedi. Evli çift bir üçgen oluşturup her biri öbürü için ve her ikisi de Tanrı için yaşayacaktı. Ben Havva'nın güzel olduğuna inanıyorum. Ona şekil veren Rab herhalde fiziksel güzelliğin yanı sıra iç güzelliğini de ona vermişti. İnsan dışa bakar, Rab her zaman yüreğe bakar. Havva'nın iç güzelliği doğal olarak dışa yansımıştı. Adem, işte bu benim kemiklerimden alınmış kemik, etimden alınmış ettir dedi. Ona kadın denilecek çünkü o Adam'dan alındı diyor Yaratılış 2. bölüm 23. ayette. Burada Adem eşine de isim veriyor. Daha önce de dediğimiz gibi verilen isimler sahibinin karakter özelliklerini yansıtırdı. Havva'ya isim verirken ona kadın dedi. İbranice'de kadın ile erkek isimleri telaffuz edilirken birbirine çok benzer. İbranice'de erkeğe iş, kadına ise işa denir. Aile içerisinde Tanrı'nın isteği erkeğin aile reisi olmasıdır. Ancak bu reislik, liderlik, sevgi kapsamında olabilir. Erkek aile reisliği görevini yaparken karısını kendi bedeni gibi sevmelidir. Evlilik içerisinde kadın herhangi bir açıdan aile reisi olmaya kalkıştığı anda işler ters gitmeye başlayacaktır. Tanrı önce erkeği yarattı, kadın erkeğe eşlik etsin diye yaratıldı. Tanrı'nın önünde kadının hakları en iyi bir şekilde korunmaktadır. Erkeğe ve kadına düşen ayrı görevler vardır. Erkek istediği kadar uğraşsın çocuk doğuramaz. Çünkü bu işlev kadına verildi. İşte buna benzer biçimde aile içinde liderlik erkeğe verilmiştir. Bu kadını ikinci sınıf yapmıyor. Hayır. Tersine onu aile içerisinde en onurlu yere oturtuyor. Tanrı Havva'yı Adem'in kaburga kemiğinden yarattı ki erkeğin yanında eş değerde bir kişi olsun. Onu erkeğin ayak kemiğinden kesip çıkarmadı ki erkeğin ayağı altında ezilsin. Anlamlı, sağlıklı bir evlilikte iki yürek aynı heyecanla çarpar. Bu unutulursa evlilik temel ilkelerinden yoksun bırakılmış olur. Sonuç ise üzücü ve yıkıcı olur. Evet, iki yürek sanki bir yuvadaymış gibi aynı duygularla çarpmalıdır. Bu konuda 24. ayette şöyle yazar. Bu nedenle adam anasını babasını bırakıp karısına bağlanacak ve ikisi tek beden olacak. İşte burada kadın hakları hemen ortaya çıkmaktadır. Bir erkek evlendiği zaman kendi başına buyruk olmaktan çıkar ve karısına bağlanır. Bu bağımlılık ona büyük sorumluluklar getirir. Artık sadece kendisi düşünmeyecek her konuda. Her konuda iki kişi için karar verecektir. Ülkemizde bazı geleneklerimiz gerçekten aile kuruluşlarını yıkmaktadır. Kaynana ve kaynatanın genç evli çiftler üzerinde korkunç etkileri vardır bazı yerlerde. Kutsal kitap, adam evlenince anasını babasını bırakıp karısına bağlanacaktır. İkisi tek beden olacak diyor. Böyle bir ortamda erkek anne babasının etkisi altına girmemelidir. Evet, onları sevecek, onları sayacak. Ama bundan böyle onun hayatında en önemli kişi önce Rab sonra eşi olacaktır. Bu ikinci bölümün sonunda ilginç bir şey açıklanıyor. Diyor ki, Adem de karısı da çıplaktılar, henüz utanç nedir bilmiyorlardı. Yaratılış 2, ayet 25. Günümüzde çıplaklık utançtır. Aynı zamanda kadının çıplaklığı bedeni arzuların sömürülmesi yolunda çirkin biçimde kullanılmaktadır. Adem ile Havva çıplaktılar ve çıplaklıklarından dolayı utanç duymuyorlardı. Neden? Çünkü yüreklerinde kötü düşünceler yoktu. Günahı bilmiyorlardı. İyi ile kötünün ne olduğunu bilmiyorlardı. Yeni doğmuş bebekler gibi masumdular. Kutsal yazılar bunu yazmıyor ama bana göre aslında çıplak değillerdi. Evet, fiziksel açıdan örtüleri yoktu ama onları örten bir çeşit yücelik örtüsü vardı. Ne güzel bir ortam değil mi? Bizim anlayamayacağımız bir durum. Adem ile Havva'nın çıplaklığı günümüzde bazı yörelerde bulunan çıplaklar kampı gibi değildi. Yani onlar çıplak gezmeye alışmış kişiler değillerdi. Hayır, çıplak olduklarının bilinci içerisinde utanç duymuyorlardı. Çünkü utanç nedir bilmiyorlardı. Adem ile Havva'nın bu masum durumu bize evlilikteki güzel bağların önemini göstermektedir. Ama günümüzdeki evliliklerin ne kadar bozuk olduğunu söylemeye gerek yoktur. Günümüzde evliliği hedef alan bu saldırılar aslında Tanrı'ya karşıdır. Çünkü evliliği kuran O'dur ve evlilik bağlarını koparma amacıyla gelen her saldırı bu bağları kurmuş olana karşıdır. Kadının yaratılışı dolaylı şekilde oldu diyebiliriz. Yani Tanrı onu Adem'den yarattı. Böyle yaptı çünkü evlilik içerisinde kadını Adam'ın koparılıp atılamaz bir parçası olduğunu göstermek istedi. Aslında evlilik Tanrı ile insan arasında kurulması gereken ruhsal bağın bir yansıması olacaktır. İlginç değil mi? İnsan Tanrı'dan uzaklaştıkça kardeşinden, çevresindeki insanlardan da uzaklaşıyor. Bu yüzden de iki kişiyi en kutsal, en sıkı bağlarla birbirine bağlamasını gerektiren evlilik bile geçimsizlikler yüzünden parçalanmaya başlamıştır. Evlilik Tanrı'nın ta başlangıçtan insan için kurduğu en sağlıklı ve en güzel birliktir. Bu bölümde kadının yaratılışı bu güzel birliğin güzel bir resmidir. Özetleyecek olursak bu bölümde Adam'ın yaratılışını gördük. Adam dünyanın sorumlusu atandı. Tüm sorumluluğuna rağmen Adam yalnızdı. Ve Rab bu yalnızlığın iyi olmadığını görüp Adem'e uygun bir yardımcı kadını yarattı. Kadın ile erkek arasında normal insan ilişkilerinden ayrı, evlilik içerisinde de özel, temiz ve sağlıklı bir cinsel ilişkinin kurulmasını öngördü. Kadın erkeğine karşı saygı ve sevgiyle davranırken, erkek de karısını kendi bedeni gibi sevecektir, onu koruyacaktır. Bundan başka bu ikinci bölümde insan ile Tanrı arasındaki özel itaat bağını gördük. İnsan Rabbin koyduğu sınırlamaya uyduğu süre Tanrısıyla uyum içerisinde yaşayabilecekti. Bir sonraki bölümde, yani üçüncü bölümde bu itaat ilkesinin bozulmasıyla ne korkunç sonuçların ortaya çıkacağını göreceğiz.